Evet değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam yine Valorantim'in sunduğu Değer Tan eğitimlerde birlikteyiz ve Ramazan'ın ilk günündeyiz. Herkese hayırlı Ramazanlar dileyelim öncelikle. Ve Ramazan ayı boyunca salı akşamı programlarımız artık 8.30 değil, iftardan biraz daha geç vakte saat 9'a kaydırdık. 9'da devam ediyor olacağız. Bu akşam 130. bölümü yapıyoruz. Dile kolay, birbirinden kıymetli uzmanlarımızla, hocalarımızla çok değerli içerikler oluşturduk. Ve şimdiye kadar hazırladığımız bu 130 bölümün hepsine de YouTube kanalımıza abone olarak hepsine ulaşabilirsiniz. Ve sizden ricamız bu eğitimlerimizi faydalı buluyorsanız, beğeniyorsanız sevdiklerinizle paylaşın, çevrenizdeki dostlarınızla paylaşın ki daha fazla insanın hayatına birlikte değer katalım diyoruz. Özellikle son 4 haftadır böyle birbirini tamamlayan konuları işledik değer katan eğitimlerde. Mesela 4 hafta önce pazarlama psikolojisini konuştuk. Tunç Bey'le, Tunç Berkman'la, Türkiye'deki pazarlama alanındaki önemli duayenlerden biriyle. Yani bir işiniz, bir girişiminiz varsa pazarlama konusuna hakim olmak, bilmek işin başarısı için çok önemli. Mutlaka bu eğitime göz atmanızı önerebilirim. Sonrasında iş hayatında hem firmaların hem girişimlerin yine başarılı olması için öğrenmesi gereken diğer noktalardan biri de proje yönetimi. Proje yönetiminin dinamiklerini yine Türkiye'deki en bu konudaki uzman kişilerden biriyle Gönen Şener'le masaya yatırdık. Proje yönetimiyle alakalı konulara da buradan bakabilirsiniz. Ve geçen hafta da yine Türkiye girişim ekonomisi için önemli bir konuydu. Hakan Yıldız'la birlikte paya dayalı kitlesel fonlama ile alakalı çok önemli bir eğitim yaptık. Yani artık işinizi büyütürken ihtiyacınız olan o finansa, paraya ulaşmanın çok daha hızlı ve kolay bir yolu oluşmaya başladı Türkiye'de. Böyle bir ekosistem büyüyor ve bizimle birlikte Hakan Beyler eğitim yaptıktan sonra eğitim izlediyseniz eli kulağında bu paya dayalı kitlesel fonlama artık Türkiye'de de başlayabilir. Bütün hazırlıkları yaptık demişlerdi ve 2 gün sonra ilgili bakanlıktan onaylarını, yazılarını aldılar. Ve şu anda aktif halde projelerini başlattılar. Hatta bu kadar kısa süre içerisinde 2 kattan fazla, beklediklerinin 2 katının üzerinde bir girişim talebiyle karşı karşıya kalmışlar. Ve bugün de bütün bu son 4 haftayı tamamlayan çok önemli bir konu. Yine çok uzman birinden dinliyor olacağız. Bir girişiminiz, bir startup'ınız varsa bu dünyadaki bütün temel olan konuları masaya yatıracağız. Eminim sorularınız olacaktır. Sizden ricam sorularınızı izlediğiniz chat ortamlarına yazarsanız onları seçiyor olacağız. Aralarda hemen kendisini bırakmayacağız. Sorularımızı da yöneltiyor olacağız. Ve bu akşamki uzmanımız, misafirimiz, ben de onu 6 ay önce tanıma şansım oldu, fırsatım oldu. Ve ne şanslıyım ki birlikte çalışıyoruz şu anda Ati Bey'le. Ati Bey merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, merhabalar Ziya Bey. Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Tabii siz Amerika Atlanta'da şu anda saat 14 civarlarında orada.
Evet, daha öğleden sonra burada iftara biraz var.
Evet, süper. Şimdi Ati Bey, sizden kısaca kendinizi bahsetmenizi kısaca aktarmanızı isteyeceğim ama şöyle söyleyeyim. 4 ay, 5 ay içerisinde Ati Bey ile çalışmaya başladıktan sonra ben şunu fark ettim. Türkiye'den Amerika'ya açılmak isteyen, büyümek isteyen startupların, şirketlerin çok önemli ihtiyaçları var. Çok önemli bilmeleri gereken bir takım noktalar var. Ve Ati Bey de 20 yıllık Amerika'daki tecrübesiyle oradaki bütün know-how'ı aslında bugünkü eğitimin de böyle biraz üzerinden geçtik toplantı öncesinde harika bir paket haline getirmiş vaziyetteyiz. Yani bütün ihtiyacınız olan noktalar Atilan Bey'in 20 yıllık Amerika'daki tecrübesinin bir özeti olacak. Tabii ki de bunun detayları yani dinlemek isterseniz önümüzdeki günlerde böyle özel konularda eğitimler yaparız, hazırlarız. Atilan Bey ile biz birlikte yaklaşık 5 ay önce, 4,5 5 ay önce Türkiye'de operasyonlarını başlattığımız OneICP'de birlikte görev alıyoruz. Ben de OneICP'nin Türkiye Ülke Müdürü olarak başladım. Ne yapıyoruz? Kısaca ondan da bahsetmek isterim OneICP olarak. Türkiye'den Amerika'ya açılmak isteyen startupların, yazılım şirketlerinin, KOBİ'lerin, girişimcilerin, e-ticaret, e-ihracat yapan girişimcilerin Amerika'da şirket kurulumu, muhasebesi, vergisi ve bunun gibi ihtiyaç duyabileceği birçok katma değerli hizmeti kendilerine sunuyoruz. Yani bir anlamda Türkiye'deki ekonomiyle Amerika'daki ekonomiyi birbirine bağlayan bir model inşa ediyoruz. Ve Ati Bey de o tarafta kendi know-how'ıyla startupları, girişimlere ve teknoloji tarafındaki KOBİ'lere, işletmelere de destek oluyor diyeyim. Ati Bey, sözü ben size vereyim. Atilan Manay kimdir? Sizin Türkiye'den başlayıp Amerika'ya giden hikayeniz nasıl başladı? Sizden dinleyelim isterseniz.
Tamamdır Ziya Bey. Çok teşekkürler. Bu ara ben size ve Valorem Team'e de aynı zamanda çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bu platformda beni ağırladığınız için gerçekten çok değerli bir platform. Pek çok alanda gerçekten bu kadar değerli kişilerin bilgilerini paylaşması ve bunun herkese açık olması gerçekten takdire şayan. Bundan dolayı teşekkürler ve bu programa katılmaktan ayrıca zevk duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben kendimi dediğiniz gibi ufaktan bir tanıtayım. İnşallah bu oruçtan arkadaşlar için rehaveti biraz açmış oluruz. Kafalarımızı biraz çalıştırmaya çalışacağım ama pek çok konu var. Ufaktan kendimle başlarsam, ben 20 yıldır Amerika'dayım. Amerika'da çeşitli mesleklerde bulundum. Kendi alanım teknoloji. Türkiye'de Karadeniz Ereğlisi'nde doğdum, büyüdüm. Daha sonra üniversite hayatı, İTÜ Makine Fakültesini bitirdikten sonra çok ufak bir çalışma deneyiminden hemen sonra 2001 yılında Amerika'ya geldim. Burada Colorado State Üniversitesi'nde Endüstri ve Sistem Mühendisliği master yaptım ve hemen akabinde hatta okul tam bitmeye yakın stajla karışık bir iş hayatına girişim oldu. Ve bu girişim benim bundan sonraki olan gerçekten yol haritamı belirledi diyebilirim. Bazı şeyler şans, gerçekten tam bilemiyorsunuz neyin size ne getireceğini, hangi zorlukların bazen işte size aslında ne gibi fırsatlar yaratabileceğini. Bu şirket ufaktı, ufak bir şirketti. Çalışanları bile boiler üreten bir şirket. Bu şirketin ürettiği iki tane ürün vardı. Bu büyüme aşamasında olan dinamik bir şirket. Fakat burada tabii yatırım stratejisinden de bayağı bir öğrenecek şeyler var. Bu ders çıkarılacak dersler var. Bu iki tane ürünün patentini bu şirket satın almamış ve patentini yapan mucit kişi diyelim, inventor, rakip şirkete patenti satıyor. Dolayısıyla tabii ki üretim yapılamaz hale geliyor. Böyle bir dönemde benim bu ara H1B vizesiyle çalışıyordum o dönemde. Tabii şirket kapanırsa Türkiye'ye dönmem gerekecek. Burada ürettiğimiz pek çok fikir orada kalacaktı diye. Ben bayağı bir hayıflandım ve yapmam gereken şey yaptım. Yaklaşık bir iki hafta içerisinde bir fikir geliştirdim. Geliştirdiğim fikri de bir iki hafta daha süre içerisinde prototipini yaptık. Üretimini yaptık. Ufak prototip üretimlerini yaptık, gerçekleştirdik. Testlerini yaptık ve ürünler bizim o an ürettiğimiz ürünlerden verimi daha yüksek, başarısı daha yüksek çıktı ve daha sonra şirket bir şekilde hayat suyunu aldı ve büyüdü. Daha sonra daha büyük bir şirkete satıldı. Daha sonra ben işte değişik bu şirketlerin satın aldığı şirketlere geçtim. Ama buradan çıkardığımız ders, benim çıkardığım ders aslında inovasyonla biraz alakalı. Bakarsanız bir herhangi bir şirketin gerçekten üretim yapan işte büyük şirketlerin bir ürünü hayata geçirmesi birkaç yıl oluyor. Hatta bunu teknoloji olarak da bakarsanız yani 3-4 yıl alabilecek şeyler bir zaman dilimi içerisinde bunlar gerçekleşiyor. Ben kendi bu soruları sormaya başladım. Dedim ki yani bir prototipi nasıl basitleştirebiliriz? Neden kompleks şeyleri parçalara bölmeyelim? Neden prototiplerin mikro prototiplerini yaratmayalım? Ve bu yarattığımız şeyleri daha sonra hemen insanlarla deneme aşamasına neden geciktirelim? Bir an önce insanlarla neden buluşturmayalım? Bu fikirler bir şekilde tabii ki bu belirli bir metodoloji yarattı ve bundan sonra geçtiğim her şirkette teknolojiyi geliştirdim, ürünleri geliştirdim ve aynı zamanda bunları müşterilerle buluşup müşterilerle birlikte geliştirme şanslarını yakaladım. Şu anda ne yapıyorum? Şu anda iki işte çalışıyorum diyebilirim. Bir tanesi şu anda Rim isminde bir şirkette çalışıyorum, Atlanta'da. Global bir şirket. Kendi alanında, bu HVAC alanında dünyanın ilk 5 şirketinden biri. Ve Amerika'da da en büyük şirket, market lideri. Bunun inovasyon ve teknolojisinin başındayım. Aynı zamanda tabii ki bu şirketin bir venture capital kolu var. Yani yatırım yapan bir kolu. Bu kolla birlikte bu hızlandırıcı plug and play isminde dünyanın en büyük hızlandırıcıları accelerator denilen platformunda da aktif şekilde rol almaktayım. İşte oraya her ay gidiyorum. Bu Silikon Vadisi'nde bayağı bir startup'la görüşüp teknolojilerini değerlendirip proof of concept planlayıp işte bu şirketleri bu startup şirketleri kendi bünyemize katmalı mıyız? Stratejimizle uyuşuyor mu? Teknoloji değerlendirmelerinin sonuçları nedir? Kuvvetli midir? Bu tarz şeylerle şu anda ilgileniyorum. Umarım zamanı fazla aşmamışımdır ama kısaca
Süper.
gayet genel budur.
Harika. Ya bir yandan aslında yatırımcı şapkanız da var. Yani startupları hem bir startup'ı kendiniz bir ürünü geliştirmiş, büyütmüş ve ticaretleştirmiş ve bunun gibi tecrübeleriniz var. Bir yandan da şimdi büyük bir firmanın startup'ları satın aldığı ya da startup'larla ilişkiler kurduğu kısımda görev alıyorsunuz. Yani her iki pencereden de tecrübelerinizi bu akşam dinleyenlerimize aktarıyor olacağız.
Evet.
Süper. Peki ben isterseniz slaytlarınızı da vereyim ekrana Ati Bey. Şöyle
Tamamdır.
buyurun.
Evet. Şimdi tabii kısa sürede bu prezentasyonu hazırlamaya çalıştığım için yani elimden geleni yaptım demeye çalışıyorum. Bu 20 yıllık tecrübeyi bir şekilde bir başlıklar haline dönüştürüp böyle mantıksal bir sıralamaya koymaya çalıştım. Ama burada amaçladığımız şey gerçekten biraz paylaşım, biraz diyalog, sorularla birlikte üzerinden geçeriz diye düşünüyorum. Startup 101 olarak bunu adlandırdım ki en azından bir şeyleri, temel noktaları bir değinelim. Daha sonra da üzerinde tartışmalarımızı yaparız diye düşünüyorum. Şöyle başlayalım. Startup çok kullanılan bir terim ve herkes için farklı şeyler ifade ediyor. Mesela diyelim her bir şirketi açtınız, bir şirkete başladınız, şirketiniz ufak, daha kâr etmiyor. Startup mısınız? Olabilir. Genel olarak aslında algıya bakarsanız, yani bu yatırım olarak bahsettiğimiz startuplar, bu bahsettiğimiz ekosistemler ya da işte dünyada bu global ekonomiyi geliştiren startuplar, teknoloji alanında olan şirketler oluyor. Olmak zorunda değil. Ama bir şekilde startuplar yatırımcılardan bir şekilde fonlama alıyorlar. Yatırımcılar niye fonlamayı tercih ediyor startuplara? Şimdi bakarsanız diyelim yatırımcının gözünden bakın. Elinizde belirli bir para var. Qualified'sınız ve yatırım yapabileceğiniz bir sürü enstrüman var. Hisse senedi alabilirsiniz. Belirli bir getirisi vardır. İşte hedge fundlara para yatırabilirsiniz. Getirisi vardır, riski vardır. Startuplara niye yatırım yapıyor insanlar? Bu tür fonlama şirketleri. Bir kere büyüme kapasitesi startupların bu geleneksel şeylere göre, yatırım yapma seçeneklerine göre çok çok daha fazla. Ve yapılan yatırımı çok bu sebepten dolayı çok kısa sürede size geri kazandırabiliyor. Yani bir yatırım yaptınız, 15 ay içerisinde yatırımdan çıkabilirsiniz ve paranızı ikiye katlayabilirsiniz. Güzel, kulağa güzel geliyor. ABD'de şurada bir ufak istatistik, gibi bir girişime yapılan yatırımın kendini geri ödemesi yaklaşık bu ortalama bir rakam 15 ay sürüyor. Doğru metotları aslında uygularsanız bu bahsettiğimiz risk bir şekilde ölçülebilir bir risk ve eğer doğru kişilerle çalışırsanız ve doğru yöntemleri izlerseniz bu riski gerçekten bir kâra dönüştürebiliyorsunuz. Bunun için ne yapıyorsunuz? İşte doğru bir startup ekosistemiyle birlikte çalışmanız lazım. Ya da bu sisteme bir şekilde adapte olmanız lazım. Doğru bir ekip lazım. Tabii ki kuvvetli ekiple birlikte belirli şeyleri ölçmeniz lazım. Talebi, sürdürülebilirliği, bunların fizibilitesini yapabilmek lazım. Bunları yaptığınız sürece startuplara yatırım yapabiliyor yatırımcılar. Yani yatırımcı gözünden baktığınız zaman bu böyle. Tabii bazı yatırımcılar da parayı sırf geri almak için ya da işte bu bir para enstrümanı olarak bunu görmüyor. Büyük şirketler var. Mesela diyelim Mercedes, işte otobüs üretiyorsunuz ya da araba üretiyorsunuz. Ne bileyim Coca-Cola. Ürettiğiniz her şeye göre, her ürüne göre belirli bir şirket iş stratejiniz var. Tabii ki bu stratejilere uygun bir şekilde bazen şirketler, bunu benim şu anda çalıştığım şirkette yapıyor. Bu şirketler bazen bu startupları yatırım yapıyor ve yapmalarındaki neden kar etmek değil, bunların teknolojilerini bir şekilde ya almak ya da bloke etmek. Bu şirketlerin yan komşuya gidip işte ya da rakip şirkete gidip yükselmesini engellemek. Bundan dolayı da yatırımlar yapılıyor. Burada ufak bir global bakış şeyine geçersek, projeksiyonuna geçersek, burada dünya içerisindeki unicornların şeyi var, bar grafiği var. Bu 2019 yılı itibariyle geçerli. Unicorn nedir? Unicorn 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmış startuplara unicorn deniyor. Burada bakarsanız Amerika açık aralarda 2019'da 102 tane unicorn varmış. İşte Çin ikinci sırada yarısından biraz daha az, 37 tane. Onun dışında çok fazla belirli bir, yani bir üçüncü ülke yok. Hani aslında ikinci ülke de çok fazla değil ama yani genelde dağılıma bakarsanız Amerika gerçekten bu işin ağırlık merkezini çekiyor. 3 trilyon dolarlık bir ekonomi yaratıyor bu startuplar. Yani bir G7 ülkesinin şeyine eşit, gayri safi milli hasılasına eşit. Dünyanın en büyük 10 şirketinden 7'si teknoloji alanında. Ve bakarsanız aslında yani bu 10 şirketten 7'si bir ara startuptı. Ve bunların ben hikayelerini bizzat gidip dinleme şansı edindim. Eminim ki 10 yıl sonraya bantı ileri alırsak bugün itibariyle startup olan şirketler de dünyanın en büyük 10 şirket içerisine gireceklerdir. Benim bundan kuşkum yok. 2019'da global girişimlere neredeyse 300 milyar dolarlık yatırım yapılmış. Tabii bunlar ufak rakamlar değil. Yalnızca ekosistemin büyüklüğünü gösteren bunlar istatistikler. Şimdi tabii bu ortama insanlar girmek istiyor. Ben de girmek istiyorum. Eminim bir fikri olan kişi de girmek istiyordur. Bu soruyla ben karşılaştım çok ve hala da karşılaşıyorum. Değişik hem işte çalıştığım ortamda hem müşteriler hem farklı kişiler, arkadaşlar diyorlar ki bir fikrim var. Bunun şirketini kursak nasıl para yaparız? Ne kadar güzel olur? Olabilir. Aslında olmayacak şey değil. Önce bazı temel noktaları bilmek lazım. Bazı sorular sormak lazım. Bir kere bir fikir varsa fikir güzel ama fikrin unique yani benzerinin olmadığı bir fikir olması çok önemli. Fikrinizin benzerleri varsa gerçekten bu startup hani bir çok çabuk büyüme profiline uymayan bir şirkete sonuç verir. Ona bakmak lazım. Problemi de değeri var. Çözdüğünüz problem, çözmeye çalıştığınız problem fikrinizle ne kadar büyük bir problem? Bu problem ne kadar genel bir problem? Bundan ne kadar çok kişi muzdaripse bu startup'ın başarılı olma şansı o kadar yüksek oluyor. Tabii ki bazı şeylere de bakmak lazım. Bu fikrinizin yarattığı, diyelim bu fikrinizi hayata geçirdiniz ve müşteriler var. Bu müşterilerin size şirketiniz hayatta kaldığı sürece getireceği parasal değeri Lifetime Value deniyor. LTV olarak kısaltılmış budur. Ve bu müşteriyi alabilmek için harcanan da bir para var. Tabii bu insanlara ulaşmak lazım. Şu anda tabii ki dijital olarak herkese ulaşılabiliyor ama bunun her zaman bir maliyeti var. Bu da Customer Acquisition Cost. Bunlara bakılması lazım. Fikir eğer bir şekilde gelir üretiyorsa ve gerçekten benzersiz bir fikirse ya da benzerleri olsa da bu benzerlerinden çok daha avantajlı bir fikirse bunun üstüne gidilebilir. Bunun üstüne gitmek için tabii ki birkaç kişiyle konuşmak lazım. Tanıdıklarınızla, tanımadıklarınızla veya konuşabileceğiniz kişilerle işte bunlara şey denebiliyor. İşte tüketiciler hani bu fikri satın alabilecek kişilerin tepkilerini en başta ölçmek lazım. Bu fikri konuşurken böyle bir şey olsaydı ne yapardınız? Bu sizin işinize yarar mıydı gibi yani belirli bir kitleye soru sorup bunlardan cevap almak lazım. Şimdi bunları cevapladıktan sonra her şey olumlu gözüküyorsa bundan sonra yapılabilecek şey talep edilebilirlik oranını fikrin hesaplamak. Şimdi bu nedir? Bu desirability denilen bir kavram. Talep edilebilirliği hesaplamanın da belirli yöntemleri var. Bunları birazdan açıklayacağım. Bu yöntemlerden bir tanesi co-creation. Şimdi co-creation biraz İngilizceye karıştırıp Türkçe'ye mümkün olduğunca çevirmeye çalışıyorum. Ama tabii ki benim tecrübem İngilizce dilinden geldiği için yapamıyorsam da lütfen kusuruma bakmayın. Co-creation bir şekilde bir fikri bu potansiyel müşterilerle somutlaştırmak, fikri daha kuvvetli hale getirmek ve o kişiler tarafından çok daha cezbedici hale getirmek demek. Şimdi bu fikri prototip aşamasında test etmek lazım. Benim bir fikrim var. Diyelim ben işte öğretmenlerin bir problemini çözüyorum. Öğretmenler işte ders vermek istiyorlar, özel ders vermek istiyorlar. Öğrencilere ulaşamıyorlar. Ben bunun için çok güzel bir app tasarlamak istiyorum. Ne yapmam lazım? Bunu önce prototipini yapmak lazım ama burada da insanlar, çoğu kişi hemen şeyi atlıyor. İşte bu fikri ben hemen programını yapayım. Buna gerek yok. Bu aşamada, bu co-creation aşamasında aslında bir şey dizayn etmenize de gerek yok. App yapmanıza da gerek yok. Gidip bunun resmini bile çizebilirsiniz. Ve resmini çizdikten sonra işte bunların çeşitli şeyleri nedir? İşte app çıktı, işte ilk sayfa, ikinci sayfa. Bunların resmini kendinizi ifade edebilecek şekilde çizmeniz bu aşama için yeterli. Ne yapıyorsunuz? Bunları alıyorsunuz ve gidip gerçekten her öğretmenle değil, gerçekten bunları isteyen, çok ders verme şeyi olan, ihtiyacı olan öğretmenlerle konuşuyorsunuz. Bunlara heavy user deniyor. Bu kişilerle konuşup bunlardan fikir alıyorsunuz. Diyor ki mesela işte ama ben 3 işte çalışıyorum. İşte bu dersi nasıl vereceğim? Bu benim takvimime nasıl uyacak? Bu aldığınız şeylerle bu aslında bahsettiğiniz çizimleri düzeltebilirsiniz. Daha hiçbir şeye para harcamanıza gerek yok. Bu gerçekten konuşma ve hani burada gösterdiğim resim de aslında gerçek bir resim, yalan değil. Bir co-creation session'dan gelmiş bir resim. Burada insanların işte legolarla oynadığını görüyorsunuz. Aslında bir fikri gerçekten bir şekilde canlandırıp insanlara anlatma aşaması bu. Dolayısıyla yani ne kadar basit ama ne kadar etkili bir yöntem seçerseniz o kadar güzel. Burada bazı amaçlarımız var. Şimdi co-creation'ı ne yapıyoruz? İşte bu co-creation'ı yaparken talep edilebilirlik dedik, desirability ölçüyoruz. Bunu ölçerken kişilere belirli sorular sorulması lazım. Bunun bazı yöntemleri var. Bunlar çok kompleks, çok zor şeyler değil. Bunları açıklayabiliriz daha sonra. Ama başlık olarak bakarsanız bu çok önemli bir aşama. Daha sonra co-creation'da baktık, müşterilerle birlikte bu fikrimizi yarattık, sonuçlandırdık. ve her şey çok güzel. Ne yapacağız? Fikrin gerçekten ekonomik olarak ne demek olduğunu görmemiz lazım. Bunun için bazı kavramlar var bilmemiz gereken. TAM diye bir kavram var. Total Addressable Market. Yani toplam pazar büyüklüğü. Bu ne demek? Bu diyelim bir diş fırçası fikriniz var. Süper bir diş fırçası. Bu diş fırçasını ne yapıyorsunuz? İşte diyelim 10 liraya satmak istiyorsunuz. İnanılmaz şeyleri, faydaları var. İşte bunu toplam müşteri, potansiyel müşteri miktarıyla çarpıyorsunuz. Dişini Türkiye'de fırçalayacak kaç kişi var? Diyelim Türkiye nüfusunun yarısı fırçalasın. 40 milyon kişi, 45 milyon kişi derseniz. Bu toplam sizin potansiyel müşteri miktarınız. Bunu işte 10 lirayla çarparsınız. Bu sizin toplam alabileceğiniz market. Bütün marketin sahibiyseniz bu total addressable market, tam rakamı. Tabii ki bu şeyi gösteriyor. Hani bir fikir elde ettiniz ama bu fikir nereye en fazla nereye kadar gidebilir? Bu onu gösteriyor. Şimdi birkaç fikri kıyaslarken bu rakam önemli. Çünkü bu sefer diyorsunuz ki benim böyle bir fikrim var ya da böyle bir startup var. Bir de şöyle bir startup var. Bunların toplam addressable market'ına bakınca diyorsunuz ki efendim benim bu B startup'ı çok daha iyi. Çünkü bu işte 1 milyar kişinin kullanabileceği büyük bir şeyin, fikrin arkasında ve bunu geliştirme aşamasında. ARPU diye bir şey var. Bu da kullanıcı başına ortalama gelir. Bu da çok önemli. İşte bu bahsettiğim 10 dolar sattığınız rakama bunlara ARPU deniyor. Eğer diş fırçasını yılda 10 kere alıyorsanız tabii ki ARPU ne olacak? 10 çarpı 10 olacak. Evet, diyelim bunları ölçtük. Fikrimize de talep var. Her şey çok güzel. Yani herkes fikrimizi beğendi. Marketi çok güzel gözüküyor. %85'i fikrimizin dedi ki ben buna paramı veririm. Bunu da alırım. Güzel. Ne yapacağız? Şimdi burada yapılabilecek birkaç aşama var. Startup aşamasına geçiyoruz artık yavaş yavaş. Fikrinizi hayata geçirince gelir elde edebilecek misiniz? Ne kadar önemli bir soru, değil mi? Bu sorunun cevaplaması için bir pilot deneme yapılması lazım. Bu pilot denemenin de dizayn edilmesi lazım. Yani tabii ki direkt aklımıza ilk gelen şekilde bir pilot deneme yapabiliriz ama bir dizaynı gerekli. Bunu yapmak için de çok büyük bir plan değil, ufak bir plan. Belirli bir hipotez kurmak lazım bunun için. İşte benim ürünümü şu profilde insanlar alır ve bunları kullanır, şu kadar da para verir gibi bir hipotez kurmak lazım. Ya da işte bu tarz şeyleri yani bir pilotun ortaya çıkabilmesi için bir hipotez gerekli ve aynı zamanda da öğrenme hedefleri gerekli. Yani bu pilottan ne öğrenmek istiyoruz, bu önemli. Pilot denemeler tekrarlanabilir ve hatta yani bir kere bir şey yapın, bir pilot deneme yapınca oldu demek değil, ondan öğrenip tekrar üzerine geliştirmek lazım aynı pilot denemeyi, dizaynı değiştirip. Daha sonra da bu dizayn yaptıktan sonra da minimum viable product diye bir şey var. Bu product'ı yapmak lazım. Ne demek yani? Bir şekilde fikrinizi en basit şekilde ortaya çıkarabilecek bir prototip. Buna minimum viable product deniyor. Yani mükemmel değil, tam kafanızdaki şey değil ama yapabileceğiniz en iyi şey. Ve aynı zamanda da fikrinizi gerçekten simgeliyor, doğru temsil ediyor. Ürününüzü pazarlarken zorlandığınız yerleri gözden geçirin ve potansiyel müşterilerinizin ürünüze para vermeye hazır mı? Bunu deneyin. Bunları ancak bir pilot denemeyle yapabiliyorsunuz. Pilot niye var? Bahsettiğimiz gibi fikir bir gelir üretebiliyor mu? Bunun için var. Ve aynı zamanda da bir iş modeline dönüşebiliyor mu? Şimdi diyelim bir ürün yapıyorsunuz. Ürün çok güzel ama bir iş modeline dönüşmüyor. Biri bunu bir kere alıyor ve daha sonra hayatı boyunca almıyor. Şimdi böyle bir fikir bazılarına güzel gelebilir ama yatırımcılara çok güzel gelmez. O yüzden fikrin iş modeline dönüşmesi önemli. Evet, şimdi pilotumuzu hazırlayalım, dizayn edelim. Ne yapacağız? Bahsettiğim gibi bir hipotez yaratmamız lazım. Öğrenilmesi gereken dersleri önceden bir kağıda yazmamız lazım. Biz neler öğrenmek istiyoruz bu pilot denemeden? Neler yapmak istiyoruz? Eğer bir teknoloji ise bu teknolojinin hangi ortamlarda çalışacağı, eğer işte müşteri kısmıysa buna müşterilerin ne kadar değer verdiği, nasıl problemler yaşadığı bu bahsettiğimiz ürünle. Bunları yaparken de çok büyük bir plan yapabilirsiniz. İşte 1 yıllık, 2 yıllık. Ama hedefleri küçük tutun, planlarınızı da ufak tutun. Eğer çok karmaşık bir fikirse ufak fikirleri ayırın. Dediğim gibi bu en basitleştirilmiş bir şekilde bir prototip yapmaya çalışın. Belirlediğiniz metriklere ulaşmayı deneyin. Ve tabii ki başta pilot denemeye başlarken belirli kurmuş olduğunuz hipotezler var. Bunların doğru olup olmadığını kontrol etmemiz lazım. Ve bunu yaparken de tabii ki bu çembersel bir şey. Yani bir loop aslına bakarsanız ne yapıyor? Tasarlıyorsunuz, prototipini yapıyorsunuz, test ediyorsunuz pilot sırasında. Şimdi testi herkes farklı anlayabilir kendi geçmişinize göre. Eğer bir mühendisseniz test sizin için nedir? İşte laboratuvarda bir testtir ya da işte belirli standartları yakalıyor mudur? Bu da testin bir parçası olabilir. Test aynı zamanda müşteri ve pazar testidir. Yani pazar içerisinde doğru mesajı verebiliyor musunuz? Müşterilerin algılaması nasıl? Neleri seviyorlar, neleri sevmiyorlar? Yani bir şekilde bir mesajın oluşturulması da bu pilot deneme süreci içerisinde gerekli. Daha sonra tabii ki bu önden tasarladığınız plana göre bir ölçümleme yapmanız lazım. Analiz yapmanız lazım. Ve bazı şeyleri değiştirmeniz lazım. Eğer bu pilot denemede diyelim bir satış yapıyorsanız, bu prototipi satıyorsanız, bunun fiyat elastikliğini de denemeniz lazım. Bunun için de fiyatı yukarı aşağı değişik şekillerde merdivenlerle değiştirmeniz lazım. Pilottan ne zaman çıkılır? Bütün bu öğrenilecek derslerin hepsini öğrendiyseniz ve artık diyorsanız ki tamamdır, bu fikir artık mükemmel, bu prototip gayet güzel ve bize bunun bir iş modeline dönüşebileceğini ispatladı ve aynı zamanda da gelir üretebiliyor. Burada gelir diyorum çünkü bu aşamada kâr etmek çok zor. Prototiplerin genelde maliyeti çok yüksek olacaktır. Buradaki ana bakmanız gereken şey gerçekten gelir üretebiliyor musunuz, üretemiyor musunuz? Evet, pilot aşaması biraz dertli bir aşama. Çünkü eğer bir startup'ınız varsa gerçekten derdiniz var, pek paranız yok. Ne olacak? Bu aşamada çok fazla para harcayamazsınız. Eğer diyelim bahsettiğim gibi bir app yapmaya çalışıyorsunuz, programcınız yok, ne yapacaksınız? İşte bu tarz şeyler için kitle fonlaması yapan bazı şeyler var. İşte ürünü daha tam ortaya çıkarmadınız ama ürünün resmini koydunuz ve dediniz ki 8 ay sonra. Bunlar şu anda Amerika içerisinde olan platformlar. Indiegogo diye bir platform var mesela. Buraya fikrin videosunu, resimlerini koydunuz ve dediniz ki ben bunu yapacağım ve size 8 ay sonra vereceğim. Bununla ilgili de bir video çektiniz. Buraya insanlar paralarını koyuyorlar ve diyorlar ki işte tamam 8 ay sonra ben bundan istiyorum. Genelde bunlar çok early adapterlar yani erken benimseyen, fikirleri erken benimseyen işte teknolojik kişiler. Bu tarz kişiler bunlara para koyuyorlar. Amaç nedir? İşte amaç hem biraz yardım hem de işte bu ilk benim olacak. Bu çok güzel bir şey diyelim. Bu platformda bir şey gördüm. İşte bir bisiklet yapmış. 100 bin gidebiliyor. 1 milyon, 1,4 milyon dolar toplamışlar. Daha ortada bisiklet yok ama bisikletin dizaynı var. Ve ufak bir prototipi yapılmış. Bu nedir? İşte daha sonra bu prototipi büyütüp bundan birkaç ufak mikro manufacturing ya da mikro yani ufak anlamda imalat yapıp bundan biraz para kazanıp şirketin şeylerini, değerlemelerini kuvvetlendirmek. Bunlardaki amaç bu. Evet, biraz ufaktan şu anda bir durmamız ve düşünmemiz lazım. Pilot aşamasından sonra ne yapacağız? Pilot aşamasını bitirdik. Ne yaptık? Güzel kazanımlarımız var. Talep edilebilirliği ölçtük. Genelde bakarsanız startupların ben bahsettiğim gibi çok fazla prezentasyon görüyorum, sunum görüyorum. Ne oluyor? İnsanlar bazıları diyor ki işte benim şirketimin değeri bu ama gerçekten bu ön birinci aşama yapılmamış. Yani bir minimum viable yani basitleştirilmiş bir prototip yok. Talep edilebilirlik ölçülmemiş ve bunun datası yok. Aynı zamanda bir fikir mesela diyelim buna business case deniyor. İşte finansal bir ortaya bir şey koymak, bir sunum koymak. Bunu nasıl yapıyorlar? İşte bunun için belirli ortaya input koymamız lazım. Yani bu değerlendirmeye gelen belirli noktalar var. Bu bahsettiğim prezentasyonun başında işte bu TAM denilen işte müşterilerden ömür boyu gelecek gelir miktarı, işte yıllık gelir, bir müşteri ne kadar para verilerek, maliyet katlanarak bir müşteriyi kazanabiliyoruz, ne kadar kolay. Bunların hepsinin ölçülmüş olması lazım ve bunların hepsinin bir şekilde bu pilot aşamalarda, co-creation'dan sonra, pilot aşamadan sonra elimizde olması lazım ki biz ikinci aşamaya geçelim. İkinci aşamada iş planı. İş planı nedir? Yani işimizin gerçekten nereye varacağını gösteren bir plan. Ama bunların hepsi bu bahsettiğim birinci aşamadaki üretilen kazanımlarla planlanıyor. Bunun için ne yapıyoruz? İşte bir pazar ölçümlemesini yapıyoruz. Bunu iş planımıza koyuyoruz. Aynı zamanda bu şirketi artık büyüteceğiz. Bu artık ufak bir şirket değil. Şu andaki bizim kafa yapımız, biz yatırımcılara gideceğiz. Bu şirketin 2 yıl sonraki, belki 4 yıl, 5 yıl sonraki resmini satacağız, değil mi? Bunu yapabilmek için ne yapacağız? Bu noktadan oraya erişebilmek için boşluklarımız neler? Ne kadar büyük bir köprü yapmamız lazım? Bunun için ihtiyaçların teker teker belirlememiz lazım. Bunu düşünmemiz lazım. Neler lazım? İşte diyelim mühendislik alanında bazı kişileri işe almanız lazım. Ya da pazarlama alanında bazı kişileri işe almanız lazım. Ne bileyim, eğer fikir Uber gibi bir fikirse sürücüleri işe almanız lazım. Yani bunun içeri bir bina lazım olabilir, yani ekipman lazım olabilir. Bunların hepsinin bütçelenmesi lazım ki siz diyeceksiniz ki ben ödevimi yaptım, birinci aşamayı tamamladım. İkinci aşamada da yatırımcılara diyeceksiniz ki benim ihtiyaçlarım bunlar. Birinci aşama bana gösteriyor ki ben bu 5 yıl sonraki resme ulaşabileceğim. Ve bunun için de sizden bu kadar para istiyorum. Bunun için bunun iş planında bir şekilde desteklenmesi lazım. İşte tabii ki yatırımcılara gitmek için mali çizelgeler önemli. Eğer yapabiliyorsanız pro forma mali çizelgeler veya nakit akışı simülasyonları belirli senaryolara göre yapmanız da mantıklı olabilir. Bunları ne kadar doğru, ne kadar detaylı yaparsanız yatırım yapılabilirlik şansınızı gerçekten arttırıyorsunuz. Evet, yatırımcı sunumları nedir? Başarılı kılan şey nedir? Bence birkaç şey var. Çok çok aslında bu karmaşık bir şey değil. Yatırımcı sunumu yaparken bu sunumları en fazla 3 dakikalık olacak şekilde hazırlamak lazım. Bir kenarda da belki bir 15-20 dakikalık sunumu tutabilirsiniz. Ama genelde olan zaman gerçekten özellikle bu ekosistemlerde 3 dakikayı aşmadan derdinizi anlatabiliyorsanız, o etki yaratabiliyorsanız o en etkili prezentasyon. Girişiminizin bir misyonu olması lazım. Onu açıkça belirtmeniz lazım. Yani misyon genelde işte ne bileyim kuraklığı, dünya kuraklığını önlemek ya da insanlara yardımcı olmak, işte böyle ne derler, çevrecilikle alakalı misyonlar olabilir. Yani bu sizin ötenizde misyonlar. Yani sizin şu anki işte kar etmenin ötesinde gerçekten insanların sizi destekleyebileceği misyon, bir misyon olması lazım. Ve tek bir slide'ı mutlaka ihtiyaç duyduğunuz yatırım miktarına ayırın. Burada insanlar bazıları genelde şu oluyor, işte biraz hani tam açıklamıyorlar bunu. Net olmak lazım. Ne kadar para istiyorsunuz? Niye istiyorsunuz bu parayı? Bu parayla ne yapacaksınız? Bunu yazmanız lazım. Ve yani bunları yaparken de tabii ki bir elinizde bir proof of concept olmalı. Benim için ben startuplar görüştüğümde benim için en değerli olan şey bu. Proof of concept nedir bu? Yani bir şekilde buna şey diyebilirsiniz, deneme sürüşü. Diyelim araba alıyorsunuz, bir sürü para vereceksiniz. Deneme sürüşü vermeden bir araba alır mısınız? Almazsınız. Bu da böyle bir şey. Demoya benziyor ama aslında bu şey demek, yani ortada bir fikir var. Diyelim ben bu fikri kendi, ben büyük bir üreticiyim ya da büyük bir yatırımcıyım. Yalnızca şey değilim, venture değilim. Aynı zamanda bunu üretmek istiyorum. Ne yapacağım? Bunu denemem lazım. Bu tarz üretim potansiyeli olan yatırımcılara aynı zamanda bunu hazırlamanız gerekiyor. Proof of concept, bu bir plan. Eğer bu hazırsa bu tarz şirketlerin yatırım alma şansı çok artıyor. Fikri bir kere güçlendirip, aslında tam bu güçlendirmek değil ama sağlama almak lazım. Mümkünse patent almanız lazım. Patentin tabii ki bir maliyeti var. Burada yapılabilecek en basit ve ucuz şey aslında gizlilik sözleşmesi hazırlanması. Bunu mutlaka yapın. Ve bir yatırımcıyla görüşmeden önce mutlaka elinizde bir girişim, bir gizlilik sözleşmesi olsun. Bu hem gerçekten fikrinizin değerli olduğunu gösteriyor, hem de aynı zamanda yatırımcı diyor ki evet, burada gerçekten yani ciddi ortam, ciddi bir ürün var ve yani bunun için belirli bir aşamadan geçmesi gerekiyor yatırımcının da sizle görüşebilmek için. Bunlar benim şu anda aklıma gelen ama gerçekten etkiyi arttıran şeyler. Bu bahsettiğim bu basit prototipler için ayıracak bütçem yok. Ne yapmam lazım? Diyelim eleman almanız lazım. İşte yapamıyorsunuz şu anda. Bunlar için tabii ki seçenekler var. Ekibinize dahil edeceğiniz yeni üyelere maaş vermeden hisse teklif edebiliyorsunuz. Böyle platformlar var. Bu globalstartuppers.com diye bir platform var. Startupcentrum.com, bu Türkiye'de Nizamettin Bey'in yaptığı bir platform. Bu da gayet, ben bunun şeyini yaptım da, değerlendirmesini yaptım. O da gayet güzel. Ve buna benzer farklı platformlar mutlaka vardır. Ama buradaki ana fikir, yani bir kişiye, bu girişimcilere, gerçekten size inanan kişilere para vermeden çalışma anlaşması yapabilirsiniz hisse karşılığında. Tabii ki bunun için doğru bir anlaşma zemini oluşturmanız lazım. Yani avukatlık konularında biraz destek almanız gerekebilir. Ücretsiz iş ilanları verebilirsiniz ve bazen tavsiyeler, startup platformlarında çok değerli tavsiyeler alıyor. Bu global olarak bu f6s.com diye bir platform var. Buraya gidip buradan şey yapabilirsiniz, fikir alışverişi yapabilirsiniz. Şimdi evet, bir fikrimiz vardı, fikrimizi ortaya koyduk, bir sürü şey ölçtük, potansiyelini anlamaya çalıştık. Şimdi yatırımcıya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Kimdir bu yatırımcılar? Melek yatırımcılar var. Kulağa biraz komik geliyor ama gerçekten melek denmesinin bir nedeni var. Çünkü melek yatırımcılar startup'ın ilk aşamasında can suyu veren yatırımcılar startup'a. Girişim sermayeleri grupları var, venture capital dediğimiz. Bunlar daha geç aşamalarda Ama bunların koyduğu paralar melek yatırımcılardan genel olarak daha yüksek oluyor. Hızlandırıcılar dediğimiz gruplar var. Bunlar accelerators. Bunlar hem yatırım yapıp hem de bir şekilde bu startupları canlandıran, yardımcı olan, danışmanlık veren yapılar. Kuluçka merkezleri var. Bunlara incubators deniyor. Türkiye'de de var. Mesela işte İTÜ Çekirdek gibi işte Türkiye içerisinde de böyle yapılar var. Global olarak da böyle çok fazla yapı görebilirsiniz. Y Combinator gibi. Stratejik yatırımcılar grubu var. Bunlar da bu bahsettiğim şirketler. Yani bir ürünleri, bir ürün yelpazeleri ve çok yerleşik bir marketleri, bir pazarları var. Ve bu pazarlarını geliştirmeye çalışan gruplar. Bunlar da gerçekten teknoloji avı içerisindeler. Bunlar değişik yatırımcılar. İşte bu yatırımcılar nerede şeye geliyor, nerede piyasaya gidiyor? İşte bu bahsettiğim gibi bu angel dediğimiz, burada nakit akışını görüyorsunuz. Nakit akışı negatif. Bu civarlarda gerçekten angel'lar geliyor. Bunlara seed yani tohum yatırımları deniyor. Daha sonra devreye girenler venture. Yani artık yavaş yavaş kar etmeye yaklaştınız. Bu sefer şirketin değerlemesi başlıyor bu aşamada. Cash flow pozitife geldiğinde değerlemesi başlıyor. Büyüme aşamasında da daha farklı, daha büyük venture şeyleri, fonlamaları giriyor ortaya. Ve en sonunda da tabii şirketler, startup şirketleri çok büyüyünce startup ilk kuran kişi olduğunuzu düşünün. Gerçekten böyle milyarlarca dolarlık bir şirketi götürebilecek bir şeyiniz olmayabilir. Yani benim yok. Belirli bir background'ınız yani geçmişiniz olmayabilir. Bu belirli bir büyüklüğe gelince zaten startup'ın ilk kurucusu çok büyük ihtimalle startup'ı satıyor. Ve bundan büyük paralar elde ediyor. Buna da exit deniyor. Yani çıkış. Evet, tohum aşamasındaki yatırım değerinizi belirleyin demiştik. Bu en başta bahsettiğim TAM yani Total Addressable Market'la bunun talep edilebilirlik oranını çarptığınızda ortaya bu çıkıyor. Bu değerleme için bir kıstas ama tabii ki bu basit bir kıstas. Bunu yaparken dediğim gibi gelecekteki resmi çiziyorsunuz. Şimdi yatırımcının karşısına çıkarken yatırımcıdan ne isteyeceksiniz? Onlara bir şey sunmanız lazım. Bunlar için iki genel kategori var. Bir şirket hissesi, ikincisi de dönüştürülebilir menkuller. Şirket hissesi çok bildiğiniz basit anlamda işte bir şirketin belirli hisselerinin bir yüzdesini veriyorsunuz. Bunun için şirketin değerlemesini yapmanız lazım. Bu değerleme için de genelde işte bir büyük bir mali müşavir ya da bir CPA'ya yaptırmak gerekir. Ya da şey yapabilirsiniz, çok fazla bunun iki numaralı şık çok daha genel ve kabul edilebilir bir şık. Çünkü iki numarada çok fazla varsayım yok. Ne diyorsunuz? Burada convertible note. Yani diyorsunuz ki biliyorum benim şirketimin şu anda belirli bir değerini ölçmek zor. Ama ben sana 5 yıl sonraki değeri üzerinden bana yatırım yapma imkanı veriyorum. Ve diyorum ki 5 yıl sonra benim değerim 2 milyon doların üstünde olursa bile ben sana sanki benim şirketim 2 milyon dolarmış gibi bir yatırım verme imkanı sunuyorum diyorsunuz. Daha bu ileri de şirketin diyelim venture gibi işte yatırım yapma noktası geldiğinde bu size ilk bu seed'de bunu bu yatırım yapan yatırımcı sizden tabii ki parasını katlayarak büyük karlar elde ediyor. Bu şeyi hazırlarken prezentasyonu hazırlarken yapmanız gereken şey sunumda şeye dikkat edeceksiniz. İşte yatırımcılar her zaman 3 katı yatırım getirisi almak isterler. Genel şey budur. Olmak zorunda değil ama altına inerseniz şansınız azalır. Software as a service yani böyle her ay para ödediğiniz şeylere, yazılımlara olan şey tabii ki değerleme çok daha yüksek oluyor. Çünkü belirli bir getirisi var. 5 ila 10 katı oluyor yıllık getirisinin değerlemesi. 18-24 aylık bir hedef sunmanız gerekli. Tabii ki 1 milyon dolarlık bir yıllık satışa geldiğinde artık bunun değerlemesi çok daha kuvvetli oluyor ve değer alma şeyi gitgide artıyor. Bu bahsettiğim, gösterdiğim eğride artık negatiften yukarıya çıkmaya başladığınızı gördüğünüz anda değerlemeniz artıyor. Ve şu anki değerlemeyi bulmak için de geçmişten geriye gelmeniz lazım. Bu bahsettiğim ikinci aşamayı gösteren şey, yatırımcının yönelticiye ve size bazı sorular var. Buraya, bu prezentasyona bunu yazdım. Bu prezentasyonu da indirebilirsiniz umuyorum. Ziya Bey'den bunun sorusunu, cevabını alacağız inşallah. Ziya Bey, indirebiliyor muyuz prezentasyonu?
YouTube'daki videonun altına link olarak ekleyeceğiz. Sonra dilek dostlarımız download edebilecek oradan.
Tamamdır. Evet, çok fazla vakit almak istemiyorum. Bu biraz karmaşık bir şey. Yatırım aşamasında işler biraz karmaşıklaşıyor ama yatırımcıyı tanısın istedim insanlar. En azından yani izleyicilerimiz, yatırımcıların nasıl baktığını, nasıl bir gözlükle baktığını anlasınlar. Ve tabii ki yani yatırım miktarını isterken nasıl bir enstrüman sunuyorsunuz, o önemli. Burada bahsettiğim şeyler buydu. Yatırımcıları nerede bulacağız? Bunu genelde bu büyük bir soru. Bunun için çok büyük database'ler var dünyada. Bunlara girmek lazım. Bunlara girmek çok zor değil. Bunlara başvuruyorsunuz. Daha sonra aynı bir iş başvurusu gibi sizle mülakat yapılıyor. Bu mülakattan sonra da eğer gerçekten gelecek vadeden bir öneriniz varsa tabii ki seçiliyorsunuz ve bu database'lerde yer alıyorsunuz. Bundan sonra da yatırımcıların turları başlıyor. Ve Türkiye içerisindeki izleyicilerimiz için eğer bir startup fikriniz ya da startup'ınız varsa, artık bir prototip aşamasını geçmişseniz de bahsettiğim gibi en büyük pazar, bu startup'ların en dinamik olduğu pazar olan Amerika'ya girişe, buna Flipup deniyor. Burada bir şirket kurabilirsiniz ve bu database'lerde yer almanız için size yardımcı olabiliriz. Yani bu tarz şeyleri yaparken tabii ki Manay CPA'nin deneyimi ve burada Amerika içerisinde kurduğu pek çok şirket var. Bunların içerisinde yatırım alan startuplar da var pek çok. Bunun desteğini biz size verebiliyoruz, izleyicilerimize verebiliyoruz. Yani bunu da buradan paylaşmak istiyorum. Çok bu uzak bir şeymiş gibi düşünmesinler. Hani ulaşılamaz bir nokta değil. Dediğim gibi ilk aşamaları doğru yapmak lazım. Bu ilk aşamaları doğru planladıktan sonra bu devamı bir şekilde doğru adımlarla gelebiliyor ve bunu getirmek mümkün. Evet, çok fazla bir zamanınızı aldım galiba prezentasyonda. Kısa tutmaya çalıştım ama söyleyeceklerim, paylaşacaklarım bunlar. Eğer sorular varsa alabiliriz tabii ki.
Süper, çok teşekkür ederiz Ate Bey. Çok güzel oldu. Birçok konuda soru işareti gitmiştir dostlarımızın, izleyen arkadaşlarımızın diye tahmin ediyorum. Şimdi benim de bir iki sorum var ama dostlarımız da akıllarına takılan sorular ve Atihan Bey'i bulmuşken böyle şu soruları da yönelteyim dediğiniz noktalar varsa chat ortamından ya da Zoom'dan bize iletebilirler. Mesela burada bir dostumuzun yazdığı bir soru vardı. Nedim Bey sormuş. Proof of concept'i biraz daha açıklayabilir misiniz? Biraz daha açabilir misiniz demiş.
Evet. Proof of concept aslında şu. Örneklendireyim. Diyelim bir eğitim app'iniz var bir şirket için. Ve diyorsunuz ki işte çalışan, yaşlanan bir kesim var ve bunların çok büyük bilgileri var. Ve bu insanlar işlerinden ayrılacaklar ve daha sonra bu çok büyük bir eğitim kaosu çıkacak ortaya. Yeni nesili nasıl eğiteceğiz? Diyelim problemimiz bu. Bunu çözen bir app var ortada ve bu şirket geldi benim şirketime, dedi ki benim şirketim üretim yapan, işte iklimlendirme yapan bir şirket diyelim. Dedi ki ben size bu problemi çözüyorum, yardımcı olabilirim. Proof of concept şu. Ben bunu denemek isterim kendi şirketimde. Diyelim bunu ben gidip de işte 1 milyon, 2 milyon dolarlık yatırım yapmadan önce mutlaka denemek isterim. Bunun için ne yapmak lazım? Bunun için sizin bir startup sahibi olarak bana bir şeyle gelmeniz lazım, teklifle gelmeniz lazım, planla. Yani plan şudur, biz bunu yaparız, bu problem değil. İşte isterseniz sizin insan kaynakları bölümüne eğitelim. İnsan kaynaklarındaki 5 kişiyi eğitelim. Bunun size maliyeti şu olur, bunun için de çok güzel bir planımız var, A, B, C. Bunu sunarsanız, bu zaman, bunu yaptığınız zaman bana bir deneme sürüşü vermiş oluyorsunuz. Aslında proof of concept bu. Bu bedava da değil, proof of concept'i bedava yapmayın. Mutlaka bir fiyatınız olsun ki karşınızdaki kişi de size değer versin. Hani bunu bedava yapan startuplar da oluyor. Ama baktığınız zaman konuştuğunuz kişiyi düşünün. Hani büyük bir şirketle konuşuyorsanız o büyük şirketin o paraya zaten çok fazla bir derdi yok. Yani sizin ondan diyelim 20 bin liralık bir proof of concept istediyseniz onu size verebilmesi lazım. Vermiyorsa zaten boşa kürek sallıyoruz. Proof of concept bu.
Süper. Yani bir anlamda geliştirdiğimiz çözümün çalıştığını karşı tarafa ispat etmek. Bir uygulama olabilir, yazılım olabilir, bir metodoloji olabilir. Onun üzerinde uygulamalı bir şekilde göstermek çalıştığını. Peki, şöyle bir soru gelmiş. Talep edilebilirliği nasıl ölçeceğiz? Demiş dostum.
Evet. Bu çok önemli bir soru aslında. Çünkü bu her şeyin gerçekten bir arada tutan şey bu. Yani talep edilebilirlik yoksa hiçbir şey yok. Startup yok, yani fikrin anlamı yok, ekonomik değeri yok. Talep edilebilirliği ölçmenin birkaç yöntemi var. Benim kullandığım en etkili yöntem bu design thinking denilen, yani bilmiyorum Türkçe'ye çevirimi nedir Ziya Bey? Yani
tasarım odaklı düşünme tekniği mi diyelim?
Evet, tasarım odaklı düşünme tekniği diyelim. Bu 5 aşamalı bir teknik ve bunun ben linkini de paylaşabilirim. Bunu yaklaşık bir 20 yıl önce falan IDEO denilen Stanford'daki bir şirket, Stanford'ın profesörlerinden bir tanesinin çıkardığı bir yöntem, çok etkili. Ve basit bir yöntem, çok maliyeti olmayan bir yöntem. Yani çok insan dışında, zaman dışında çok fazla bir maliyeti yok. Bu design thinking denilen az önce çevirdiğiniz şekilde bir şey, bir yöntem. Bu co-creation olarak bahsettiğim şey aslında onun ikinci aşaması. Yani talep edilebilirliği ölçen aşama o. Onu yapmak için de işte bu yöntemi izlemek lazım. Biraz eğitim, yani bu belki bir saatlik bir eğitim konusu. O yüzden bunu çok fazla açamayacağım. Ama bu konuda yardımcı olabiliriz. Eğer bu konuda yardım almak isteyen startuplar varsa memnuniyetle yardımcı olurum.
Süper. Teşekkür ederiz. Başka bir soru da bu vermiş olduğunuz hizmetleri Almanya için de veriyor musunuz demiş dostumuz.
Evet, tabii ki. Tabii ki. Yani bahsettiğim gibi bu global bir konu ve gerçekten aslında çok fazla sınır yok. Özellikle startup olarak bakarsanız ben Almanya'da en az bir Almanya'dan menşeili 12 startup'la görüştüm şu ana kadar. Ve yani bazılarıyla da bu bahsettiğim proof of concept aşamasına geldik. Tabii ki.
Evet. Okan Bey sormuş, Türkiye'de görüştüğünüz startuplar var mı ya da olacak mı? Yani Türkiye'de girişimi olan, Amerika'ya açılmak isteyen ya da işte yatırımcılara ulaşmak isteyen girişimci arkadaşlara ne tavsiye edersiniz? Nasıl, neleri hazırlasınlar da ulaşsınlar size?
Evet, var tabii ki. Manay CPO olarak görüştüğümüz ve şu anda yatırım aşamasında olduğumuz 2 startup var. Ama düzenli olarak startuplarla görüşüyoruz.
Süper. Hemen. Sizin iletişim bilgilerinizi sormuşlar. Muhtemelen LinkedIn'den de ulaşabilirsiniz. Belki paylaşmak isterseniz e-mail adresinizi.
Tabii ki. Tabii ki. Buraya bilmiyorum siz yazabiliyor musunuz chat'e ya da herhangi bir yere? amanay@manaycpa.com.
Tamam. Onu az sonra yazayım ben hemen. amanay@manaycpa.com diye. Hemen Zoom'dan gelen sorulara bakıyorum. Arkadaşlarımız burada da izleyen dostlarımız var. Sorular varsa. Burada da çok teşekkür etmişler. Çok açıklayıcı oldu demişler. Evet. Şöyle gözden kaçırdığımız soru var mı diye bakıyorum. Hepsi tamam zannedersem. Ben o zaman şey sormak istiyorum Atilla Bey. Şimdiye kadar yüzlerce startup'la görüştünüz, girişimciyle görüştünüz. Yani bunların arasında işte çok başarılı gördükleriniz zaten çalışmış olduğunuz kurum tarafından iş birliktelikleri ya da satın almalar da yaptınız. Bu işin buraya kadar anlattığımız teknik kısmı tarafında girişimcilerin size bu sunumlarını, işlerini anlatırken sizi etkileyen yönleri oldu mu? Ya da en çok beğendiğiniz girişimcilerdeki özellikler, ne bileyim işi anlatırken uyguladıkları teknikler, taktikler, yöntemler olabilir böyle. Tavsiye edebileceğiniz burada şeyler olabilir mi girişimci dostlarımıza?
Tabii ki. Yani bunu biraz prezentasyonda, bu sunumda da şey yapmaya çalıştım, anlatmaya çalıştım. Bu en son slaytlarda o noktalar vardı. Şey önemli gerçekten, esnek olmak lazım. Diyelim şöyle bir ürününüz var ama işte bunu bir şirketin yatırım yapmasını istiyorsunuz. Ben size eğer bu ürüne şöyle bir fonksiyon ekleyebilir miyiz dediğimde ekleyemem diyorsanız tabii ki orada birazcık şeyler kopuyor, ama ne kadar esnekseniz o kadar güzel aslında. O çok önemli. Takım çok önemli. Takımın kuvvetli olması lazım. Genelde insanlar buna her zaman bakıyorlar. Bu biraz şey gibi, hani birinin CV'sine bakmak gibi. Yani bunu kimler yapmış? Bir kere ben bunu denemeden önce bir kafamda bir eliyorum, değil mi? İşte ekipte kimler var? Bunu yapmak için, böyle bir şey yapmak için ne gerekli? Mesela diyelim kendi kendini süren bir araç yaptınız. Bunu yapan arkadaşlar nasıl arkadaşlar? Bunlar içerisinde işte ne bileyim mekatronik mühendisleri var. İşte diyelim iyi üniversitelerden olmuş kişiler var. Eğer böyle kişiler varsa takım içerisinde, bunları mutlaka öne çıkarmak gerekiyor. Bunlar önemli. Ama tabii ki şey de önemli. İşte o bahsettiğim sunumun gerçekten şeyi tanıyarak yapılmış olması lazım. Yatırımcıyı tanıyarak. O yüzden o noktaları öne çıkarmaya çalıştım. İşte yatırımcılar neye bakar? Bunları cevaplıyorsanız o zaman gerçekten işler çok daha güzel ilerliyor ve şans her zaman artıyor.
Evet. Ulaşmak isteyen dostlarımız için Atilan Bey'in e-mail adresini de ekrana yansıttım. amanay@manaycpa.com'dan doğrudan mail atıp kendisiyle de iletişime geçebilirsiniz diyelim. Aşağı yukarı bütün soruları cevapladık. Yani herkes çok memnun kaldı. Çok teşekkür ediyorlar. Selamlarını iletiyorlar size. Biz de bütün katılan dostlarımıza teşekkür edelim. Kapatmadan önce son varsa cümlelerinizi alalım ve bu akşamki Ramazan'daki ilk eğitimimizi birlikte kapatalım Atilan Bey.
Evet, evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için çok büyük bir zevk oldu bu. Çünkü bahsettiğim gibi bir 20 yıl içerisinde herhalde 20 yıl içerisinde yaptığım ilk Türkçe sunum oldu. Bunu Türkçe'ye çevirdik. Çevirirken de bayağı bir çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da dinleyenlerle görüşmek üzere diyorum.
Peki, biz çok teşekkür ederiz. Çok güzel ve verimli bir sunumdu. Özellikle girişimci arkadaşlarımıza ışık tutacak bir sunumdu. Bu akşam 130. bölümünde değer katan eğitimlerinin Atilan Manay'ı ağırladık. Ve Startup 101, yani bir startup'ın, girişimin A'dan Z'ye işleyişiyle alakalı, konumlanmasıyla alakalı ve büyümesiyle alakalı En basit konuları ama en önemli konuları masaya yatırdık. Yine dediğimiz gibi özellikle bir iş fikriniz, bir girişim fikriniz varsa geçtiğimiz haftalarda da harika eğitimler hazırladık. Mutlaka YouTube'daki kanalımıza girin, daha önceki eğitimlerimize göz atın. Bunlar da size çok fayda sağlayacaktır. Ve bu akşam 130.sü oldu. Sizden ricamız eğitimlerimizi beğeniyor ve fayda görüyorsanız lütfen sevdiklerinizle paylaşın ki daha fazla insanın hayatına birlikte değer katalım diyoruz. Yine önümüzdeki hafta Salı akşamı yine saat 21'de olacak. 9'da olacak Ramazan olduğundan dolayı. Haftaya saat 9'da tekrar görüşmek üzere diyelim. Bütün katılan dostlarımıza ve tekrar Atilan Bey'e çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın.